Ayrım 26.
Söylemem. Yemin et. Neyin üstüne? Benim üstüme. Ettim gitti. Eğer Tazı Tahsin'in bağırmalarına dayanamayıp ana paranın yerini söylerse onlara, Tazı Tahsin o anda hık deyip ölecekti. Buna da ölür de anası razı gelemezdi. Kertiş Ali onu döve döve öldürürdü, o başka. Tazı Tahsin paraları anasına teslim ettikten sonra çorba koyana ölüyorum dedi. Ana çorbayı koydu sofraya tencereyle. Tazı Tahsin büyük bir tahta kaşıkla çabuk çabuk içmeye başladı. Biraz sonra da ter içinde kaldı. Oğlum ben gidiyorum. Git ana git de paraları da sıçan yemesin. Ana çıktı gitti, döndüğünde Tazı Tahsin'i ocağın önünde kıvrılıp uyumuş buldu. Sabahleyin ana oğul sevinç içinde uyanıp mor ineklerin, soylu atların, koyunların, keçilerin, pullukların, kaplan giremez ekin tarlalarının inanılmaz düşünün tadını çıkara çıkara öğleye kadar konuştular. Konuştukça da konuşuyorlardı. Tazı Tahsin köyün içine çıkmak için o kadar acele etmese ana oğul bu konuyu durup dinlenmeden 3 gün 3 gece konuşurlardı. Tazı Tahsin hem anasıyla birlikte ilerideki zenginliğinin, mutluluğunun düşlerini iliklerine kadar tadını çıkararak kuruyor, bir yandan da köylünün kendisini görmesini istiyordu. Parasını sağlama almıştı. Dünya dünyaya girse onu elinden alacak bir güç yoktu şu dünyada. Dayanamadı. Sonunda köye çıktı. Çınarın altına geldi. Çınarın altından gür bir pınarı kaynıyordu. Onu gören çocuklar evlere koşmaya başladılar. Bir anda da çınarın altı kadın erkek çoluk çocukla doldu. Önüne gelen nasıl zengin olduğu üstüne Tazı Tahsin'e soru soruyor, o da bıkmadan, usanmadan buradan koşarak kasabaya nasıl gittiğini, kasabada kendisini davul zurnayla nasıl karşıladıklarını, kaymakamın odasının kapısına kadar gidip orada nasıl kendinden geçtiğini, uyandığında doktoru, kasabanın ileri gelenlerini başında bulduğunu, uzun boylu, çok zengin bir adamla, lenger şapkalı, topal bir adamın kendisine durmadan para verdiklerini, paraları almak istemeyince de ona çok öfkelendiklerini sayıp döküyordu. Sonra ona zorla para veren adam onu evine götürmüş, onuruna kuzu kesmiş, peteklerden bal sağmış, ona gül kokulu şerbet verip gül kokulu yataklarda yatırmıştı. Sonra o uzun boylu adam dedi ki, İnce Mehmet o adamı mümkünü yok öldürecekmiş. Onbaşı Kertiş Ali Paşa da İnce Mehmet'i öldürünce, ben de Muştu'yu ona götürünce, o da bana dedi ki, dile benden ne dilersen, bağışım üstüne her bir dileğin. İstersen seni bu kasabanın gül kokulu kızlarıyla evlendiririm dedi. Ben de istemem dedim. O da beni uğurlarken, sen benim oğlumsun Tahsin dedi, bu ev senin evin. Ne zaman başın sıkışırsa gel, attan at, silahtan silah, seni çok sevdim. Yakamdan geçirip evlat edindim. Paradan para, tarladan tarla, kızdan kız beğen. Ne dileğin varsa bağış üstüne. Madem ki benim düşmanımın ölüm muştusunu sen getirdin, bana ölüp dirilerek ben de seni, ben de ona sağ ol ağam dedim. Kalabalık gittikçe çoğalıyordu ki bir al ata binili muhtar aşağı yoldan gözüktü. Kasabadan geliyordu. Susup onu beklediler. Tazı Tahsin'in gözleri fıldır fıldır dönüyor. Muhtar gelmeden şu kalabalığın arasından sıyrılıp bir an önce dağın yolunu tutmak istiyordu ya, yapamıyordu. Muhtarı görür görmez bütün bedenini bir titreme almış, dizlerinin bağı çözülüp oraya, çeşmenin taşına çöküvermişti. Birkaç kez de kalkmayı denemiş, bir türlü de ayağa kalkamamıştı. Muhtar geldi, kalabalık ikiye ayrıldı. O da gelip çeşmenin yanında atından indi. Atı bir delikanlıya verip, bunu eve götür dedi. Ne o, ne var böyle toplanmışsınız? Ne olacak, bizim Tazı dediler. Zengin olmuş, İnce Mehmet onu zengin etmiş. Olanı biteni baştan sona kadar ona anlattılar. Muhtar güldü. Ardından da işler kötü dedi. Yüzbaşı bizim köye çok kızıyor, o köyü yerle bir edeceğim diyor. Aldık başımıza belayı. Şu avratlar bizim köyümüzü yaktı. Bir de Mahmut Ağa duyarsa, duymaz inşallah, köye gelmez inşallah. Ne olmuş, ne olmuş bizim köyümüze? O ölen İnce Mehmet değilmiş. Kimmiş ya? Kara Osman imiş. Derin bir soluk aldı. Bizim avlatlar da İnce Mehmet diye ağıt yakınca, ha işte İnce Mehmet budur, öldürdük onu diye Ankara'ya tel çekmişler. Aslı çıkmayınca da rezil olmuşlar. Yüzbaşı o avratlara kazık sokacağım diyor da bir şey demiyor. İnşallah Mahmut Ağa kızmaz. O kazığı avradına soksun. O köyü sürgün edeceğim, yakıp da yerine darı ekeceğim diyor da başka bir şey demiyor yüzbaşı. İnşallah Mahmut Ağa köye gelmez. Yaksın bakalım. Ben canımı zor kurtardım. O da gene İnce Mehmet yüzünden. Bana kıymayın, beni dövmeyin, beni hapislere sokmayın dedim onlara. Ben size İnce Mehmet'i getiririm, yerini bulur size haber veririm dedim de canımı ellerinden zor kurtardım. Hiçbir şeye değil de o avratların ağıt yakmalarına deli oluyor, yağıyor, gürlüyor yüzbaşı. O çiçekli derisi avratlarının alacağı olsun diyor. İnşallah Mahmut Ağa. Kadınlara döndü, gözlerini belerterek. Ne vardı yani elin eşkıyasına İnce Mehmet diye ağıt yakmanın ne gereği vardı yani? Koskoca kasabada köyümüzün gül adını boka çıkardınız. Ben ne yapayım şimdi ben? Ah şu avratlar ah! Elin eşkıyası size ne? Ne derdi ağıt yakarsınız brefallikler, yakarsınız da o Allah'ın kulu değil mi? Ölü it ölüsü gibi gömülür mü? Bir de İnce Mehmet'in ölüsü olursa? Muhtar var gücüyle bağırdı. O İnce Mehmet'in ölüsü değil. İnce Mehmet'in ölüsü değilse insan ölüsü değil mi? Ölüye ağıt yakılır. Biz atadan dededen böyle gördük. Ölüye ağıt yakılır. Her önünüze gelene mi? Her insan olana. Öyleyse muhtar, sen ölünce muhtar sana ağıt yakmayalım. Senin ölünü it ölüsü gibi atalım çukura. İster misin? Muhtar kızdı, bağırdı, sövdü, dellendi. O sövdükçe kadınlar da sövüyorlardı. Sonunda muhtar kadınların erkeklerini çağırdı. Onlar da kadınları susturamadılar. Muhtar evine kaçmak zorunda kaldı ya. Kadınlar çınarın altına birikmişler muhtara, yüzbaşıya, Ankara'ya ağza alınmadık küfürlerle sövüyor. Sevinçli türküler söyleyerek İnce Mehmet'i övüyorlardı. Onun ölmediğine o kadar sevinmişlerdi ki yüzbaşı değil atına adam çiğneten Mahmut Ağa bile onlara vız gelirdi. Köyün içini sevinç türküleri doldurmuş, çınarın altı bir düğün evine dönmüştü. Muhtar yanında da birkaç yaşlı saçlarını başlarını yoluyorlardı. Sevinç türküleri, kahkahalar gece yarısına kadar sürdü. O sevince Tazı Tahsin de kendini kaptırmıştı. O başka bir şeye, İnce Mehmet'in ölmemesine herkesten daha çok seviniyor, sevincinden ne yapacağını bilemiyor, boyuna bağırıyordu. Evlerine geldiklerinde, ''Ana'' dedi, anasının boynuna sarıldı. ''Anam benim, şimdi iyice zengin olduk. Bak ne yapacağım. Muhtar değil, ben arayacağım İnce Mehmet'i. İzini sürüp onu bulacağım. Gidip o ağaya haber vereceğim. O ağa da bana bu sefer daha çok, daha çok para verecek. Bu ev parayla dolacak, nah bu kadar.'' Sus, hörtüklerden gidesi, ben para istemem. Onlar da İnce Mehmet'i öldürecekler, öyle mi? Öldürsünler, diye dudak büktü Tazı Tahsin. İnce Mehmet benim babamın oğlu mu? Yarın sen bana çok azık hazırla, ben gidiyorum. Bölüm 16. Bütün muhtarların listesi Murtaza Ağa'nın cebindeydi. Bir gece atına atladığı gibi Adana'nın yolunu tuttu. Ramazanlı Bey'in evine vardığında gece yarısını çoktan geçiyordu. Bey yaşlı bir adamdı, çoktan da uyumuştu. Kapıyı çalar çalmaz bir uşak kapıyı açtı. Yarı uykulu bey başında takkesi sırtına gecelik entarisiyle hemen uyanmış aşağıya inmişti. ''Kimdir o?'' diye sordu. Sesinde korkudan çok bir şaşkınlık vardı. Kapıyı açan uşak köşede duruyor. İçeriye giren bu uzun boylu, lenger şapkalı, kuşağının altına çifte tabanca sokulu, daha önceden tanıdığı bu ağaya bir tuhaf bakıyordu. ''Murtaza ağa, benim bey'' dedi. ''Ben Murtaza kulun. Bu gece yarısı seni rahatsız ettim ki kusura kalma.'' ''Canım gel hele gel yukarıda sonra konuşuruz.'' Yukarıda gidip gelmeler, konağın ışıkları çoktan bey daha merdivenlerden inerken yakılmıştı. Yan yana sedire oturdular. Onlar oturur oturmaz da kahveler geldi. ''Hayırola Murtaza ağa?'' Murtaza Ağa bütün olan biteni, İnce Mehmet'i, Ali Safa Bey'in öldürülmesini, Yüzbaşı Faruk Bey'in yalanını, kendisini Ramazanlı Bey gibi kasabada karşılatışını, Talip Bey'in İnce Mehmetçe feci bir biçimde katledilişini bir bir anlattı. ''İşte'' dedi, ''hal keyfiyet bu minval üzeredir bey. Arif Saim dedikleri o adam da her şeyi kendi götünden korktuğu için bütün bunları olmamış gibi gösteriyor Ankara'ya. Ankara bütün olanı biteni duyacak olursa onu bir daha buraya mebus tayin etmez.'' Bu yüzden de dağlar eşkıyalarla doldu. Bu can düşmanı, ırz, mal düşmanı İnce Mehmet de kendisini bir umum Toros dağları üstüne hükümdar ilan etti. İnce Mehmet de bundan sonra ne bir bölük, ne bir tabur, ne de bir aday durdurabilir. Bütün halk tabakası ve de bir umum baldırı çıplak, ayağı yalın taifesi onun buyruğunda. Şu düşmana karşı kurtardığımız vatanı payimal ettiler. Duyduğuma göre de yakında Adana'yı işgal edecekler. Bütün şehri yağmalayıp taş üstünde taş, kelle üstünde baş bırakmayacaklar. Ramazanlı Bey'i Arif Saim'in can bir düşmanıydı. O milletvekili olacakken Ankara bu ne idüğü belirsiz jandarmayı onun yerine milletvekili tayin etmişti. Oysa bu Adana 700 yıldan bu yana onlardan, Ramazanlı beylerinden sorulurdu. 700 yıl bu topraklara hükmetmiş Ramazan oğulları Cumhuriyet devrinde külahın bir parçasını başkalarına kaptırmışlardı. Bu da onlar için yenir yutulur bir bela değildi. Hiçbir çağda Ramazanlı beylerinin başına böylesine bir bela gelmemişti. Ta Memluklerden, Selçukilerden bu yana. Bir tek milletvekilleri vardı, o da sarhoşun birisiydi ve ancak yarım Ramazanlıydı. ''Haklısın Murtaza Ağa'' dedi Ramazanlı Bey'i. ''Bunu bu ayaklanmayı bir yolunu bulup Ankara'ya bildirmemiz gerek. Yalnız nasıl bildireceğiz? Dahiliye vekilinin yanına varılmıyor. O kendisini sadrazam sanıyor. Paşa'ya ulaşmaksa Toros dağlarını denize indirmekten daha zor. Sabaha kadar kılı kırk yararak konuştular. Sonunda da Murtaza'nın düşüncesinde önerdiği yolda gitmeyi kararlaştırdılar. O Arif Saim'in başka işleri de var bey. Nedir o? Murtaza Ağa güldü. Ben yavaş yavaş tespit ediyorum ya, şimdilik ispat edecek durumda değilim. Bir ispat edecek duruma gelirsem eğer, işte Arif Saim, işte o zaman toz olacak. Bey heyecanlandı. Söyle, nedir o? Gözleri büyümüştü. Benim anladığıma göre Arif Saim küçücük bir mebuslukla, vekillikle, başvekillikle yetinecek bir adam değil. Onun gözü yükseklerde. Her konuşmasında paşayı ben idare ediyorum diyor da başka bir şey demiyor. Bunu biliyoruz. O gizli gizli konuşuyor. Kiminle? Yukarı dağlardaki Çerkezlerle anlaşmış durumda. Onun için de dağlara, bütün dağlar ayağa kalksa da ilişmek istemiyor. Duyduğuma göre söyle duyduğunu. Çerkezler ona kuryelik yapıyor. Suriye'deki Fransızlarla Irak'taki İngilizler arasında. Daha tespit edemedim. Ayağa kalktı, kollarını salladı. Bir ara ayakta düşündü. Dilim varmıyor bey dedi. Yerine oturdu. Ne yapayım? Benim bu sözü söylemeye dilim bile varmıyor. Varsın diye bağırdı Ramazanlı Bey'i. Sana bir şey soracağım bey. Sor. Şu tarihler, şu eski toprak, şu koca Osmanlı ülkesi şimdiye kadar bir Mustafa Kemal Paşa daha yetiştirebildi mi? Onun orasını bilemem diye yüzüne astı bey. Sen ne oluyor onu bana söyle. Murtaza Ağa bozuldu, birkaç kere yutkundu. Ömründe ilk olarak Mustafa Kemal Paşa hakkında böyle soğuk bir bilemem sözüyle karşılaşmıştı. Şaşkınlığı sürüp gidiyordu. Neden sonradır ki kendini toparladı. Arif Saim Bey'in Mustafa Kemal Paşa'ya bir suikast hazırladığı, hatta bunun için de İnce Mehmet'in öteki bilumum eşkıyanın Toros dağlarında kuvvetlenmesini istediği halk arasında dolaşan yaygın bir şaiadır. Ne buyurulur? Ramazanlı Bey buna uzun uzun güldü. Yanlış bir şaiadır bu, Murtaza, yanlış. Arif Saim buna cesaret edemez. O gözü kanlı bir çete reisidir bey, eder. Edemez. Bütün halk bunu konuşuyor. Yanlış konuşuyor. Yakında görürsünüz. Keşke diye ağzından kaçırdı bey. Olamaz diye ayağa kalktı Murtaza. Tüyleri diken diken olmuş, korkudan kaçacak delik aramaya başlamış. Bir anda da ter içinde kalmıştı. Olamaz. Bey ayağa kalktı. Ödü kopmuş Murtaza'yı dinginleştirdi. Bir daha da ne o ne de öteki bu konuya dokunmadı. Daha gün ışırken konağa avukat Hamurcuzade Sabit Bey geldi. Genç bir adamdı. Hırslı gözleri yuvalarından fırlamış dönüyordu. Murtaza avukatı görünce ürperdi. Kısa boylu, çekik gözlü, çıkık elmacık kemikleri yüzünden dışarıya kaçmış bir tuhaf kişiydi. Gözleri de tam burnunun üstünde birleşmişti. Yerinde duramaz bir hali vardı ve çabuk çabuk konuşuyordu. Bu Sabit Bey'in dedi bey. Kaleminden kan damlar. Değil alana da bütün Türkiye'de Sabit Bey'in üstüne iş bilir bir avukat daha yoktur. O sebepten bugün sana Murtaza onu takdim ediyorum. Murtaza Ağa ister istemez Sabit Bey'le işbirliği yapacaktı. Yoksa bey ayıp olacaktı. Geldiğine de geleceğine de bin pişman olmuştu avukatı görünce. Oturdular, baş başa öğle yemeğine kadar çalıştılar. 16 muhtar İçişleri Bakanı'na 16 mektup yazacak, 33 muhtar da telgraf çekecekti. Mektupları, telgrafları Sabit Bey bütün gece çalışarak yarın öğleye kadar hazır edecek, sonra da Murtaza Ağa'ya okuyacak, onayını alacaktı. Güzel bir öğle yemeği yediler ve Sabit Bey yemeği yer yemez çantasını kaptığı gibi çıktı gitti. O gittikten sonra bey, ateş gibidir vallahi ateş gibidir Sabit Bey oğlumuz. Şimdi Ankara'yı bir ateşe tutacak ki ne dahiliye vekaleti kalacak ne baş vekalet. İsmet Paşa belki de buraya bir ordu gönderecek. Murtaza Ağa öğleden sonra şehire çıktı, Seyhan kıyısına gitti. Çocuklar şeker kamışı somuruyorlardı. Uzun bir şeker kamışı aldı. Nehrin kıyısına, dönme dolapların kuytusuna çekilip gizli gizli kamışları somurmaya başladı. Kerhaneye gidecekti. Taş çıkanın kapısına kadar geldi. Bir süre bekledikten sonra vazgeçti. Gençliğinde her Adana'ya gelişinde kerhaneye giderdi. Şimdi ise Ramazanlı'nın evine konukluğundan mıdır nedir yapamadı. İçinde bir tuhaf korku, acı vardı. Bu Hamurcuzade'yi hiç tutmamıştı. Halleri biraz öğretmen Sami Turgut'un hallerine benziyordu. Bir de bu adam onu soyup soğana çevirecekti. Bu işi bu İnce Mehmet'i bu kadar kafasına takmamalıydı. Ne yapmıştı ki İnce Mehmet'e? Ona bir şey yapmamıştı ki onu öldürsün. Bütün bunlardan vazgeçse de İnce Mehmet'i Molla Duran Efendi'nin üstüne sevk etse olamaz mıydı? Molla Duran Efendi'yi İnce Mehmet'i öldürtmenin bir yolunu arasa da bulsa. İnce Mehmet'in can bir düşmanı Topal Ali de Duran Efendi'ye çırak durmuştu. İkisini birden. Ama o Topal gerçekten İnce Mehmet'in düşmanı mıydı? Hiç de öyle gözükmüyordu. O İnce Mehmet'in kasabadaki bir kolu adamı olamaz mıydı? Eğer öyleyse yandım diye dizlerini dövdü Murtaza. O gün akşama Ramazanlı konağına döndüğünde Murtaza allak bullaktı. Bey onu güler yüzle ta merdivenin başında karşıladı, elinden tutup sedire oturttu. Beyin hatunu bile gelip ona hoş geldin dedi. Konak Seyhan kıyısında iki katlı ahşap, her katı 11 odalı, büyük balkonlu, görkemli bir konaktı. Bu konakta beyin babası olan paşa oturmuştu ilk olarak ve konağı Ermeni ustalar yapmışlardı. Marangoziyesi için de dağlardan, ağaçtan adam yapan Rıza ustayı getirmişlerdi. Farkında değil misin diye üzüntülü bir sesle konuştu bey. Hiç mi farkında değilsin? Koca Türkmen ağası Murtaza bunlar Çukurova'yı paylaşıyorlar. Kimi Elazığ'dan, kimi Manisa'dan, kimi Afyon'dan, Maraş'tan, Urfa'dan gelmişler. Baba, dede yurdumuz, kışlağımız Çukurova'yı paylaşıyorlar, yağma ediyorlar. Böyle bir talanı ne Selçuk, ne Osmanlı, ne de Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim devrinde gördük. Köy köy, ova ova paylaşıyorlar. Biz de elimiz kolumuz bağlı durmuş bunların kudurmuşçasına toprağımızı parçalamalarını seyrediyoruz. Sen ne diyorsun Murtaza? Biz tükendik, biz bittik artık. Ramazanlı Bey çok dertli, çok öfkeliydi. Şu ulu camiyi, şu koca taş köprüyü, hanları, hamamları onlar yapmışlardı bu şehire. Bu Adana'yı onlar var etmişlerdi. Çukurova onların hükümranlığındaydı belki 800 yıl. Bu adam, bu bey tepeden tırnağa öfkeye kesmez de ne olurdu? Koskoca Ramazanlı kuyunun dibine atılmış bir taş gibi köşeye fırlatılmış atılmıştı. Murtaza çok üzülmüş, neredeyse ağlayacaktı. Sonra birden kendisine geldi, bilgilerini yokladı. Bundan yıllar önce en yakın arkadaşlarından birisi Ramazan oğullarından olurdu. Onun işi gücü Ramazanlı'yı, onun görkemli tarihini, Yüreğirli Bey'i olaraktan Çukurova'ya gelişlerini anlatmaktı. Ramazanlılar tarih boyunca hiçbir zaman yönetimden düşmemişlerdi. Şu anda bile yönetimde hatırı sayılır ağırlıkları vardı. Daha da olacaktı. Göl yerinden hiçbir zaman da su eksik olmamış olmayacaktı. Yakında Ankara'yı gene Ramazanlı soyu dolduracaktı. Arif Saim Bey'i, öteki yeni yetmeleri bey yutamıyordu. Doğruydu, haklıydı ya, azıcık da sabır gerekmez miydi? Doğru, şu anda bu çarık çürük, nereden geldikleri bellisiz, soylarının neci oldukları bile bilinmeyen kişiler bile mebus olmuşlar. Çukurova'da cirit atıyorlardı da, şu koskoca bey köşesine çekilmiş, kuyunun dibindeki taş gibi kalmıştı. O öfkelenmesindi de kimler öfkelensindi? İkinci gün tam öğleyüstü avukat Sabit Bey konağa geldi. Çantası ağzına kadar kağıtlarla dolmuştu. Mektupları, telgrafları teker teker Murtaza Ağa'ya okudu. Ağa ömründe bu kadar dokunaklı, bu kadar etkili hiçbir sözler duymamıştı. Avukata hayran kaldı. Okuma bittikten sonra bey, sizi temin etmeliyim. Karadağlıoğlu Murtaza Ağa, Sabit Bey bizim öz bir evladımızdır. Ona verdiğimiz sırlarımız hiçbir yere çıkamaz. Bundan müsterih olabilirsiniz dedi. Sabit Bey çekik gözlerini Murtaza Ağa'ya dikerek kesin bir dille konuştu. Bize tevdi edilen sır kellemiz gidene kadar bizde kalır. Bunu bilmelisiniz. Murtaza Ağa bu sözler üstüne gene sevincinden uçmaya başladı. Telgraflar bugün öğleden sonra Ankara'ya çekilecek ve mektuplar postaya verilmiş bulunacaktır. Sıra ücret işine gelmişti. Hamurcuzade Sabit Bey bu kadar küçük bir şey için para almamakta, Murtaza Ağa da onu överek göklere çıkarıyor ve para almasında diretiyordu. Sonunda Sabit Bey Murtaza Ağa'nın yalvarmalarına, yakarmalarına dayanamayıp o küçük ücreti söyledi. Söyler söylemez de Murtaza Ağa'nın dudakları uçukladı. O küçücük ücret bir servetti ve Murtaza Ağa'nın cebinde şu anda o kadar para yoktu. Pişkin pişkin gülerek evden gönderirim dedi. Azıcık sıkılmış, utanmış. Hiçbir kıymeti yok diye çabuk çabuk kağıtlarını toplayan Sabit Bey basamakları ikişer ikişer atlayarak konaktan indi. Kasabaya dönen Murtaza Ağa her şeye karşı mutluydu. Çarşıyı bir uçtan bir uca savaş kazanmış bir kumandan kabarmasıyla başı dik, göğüs ileride dolaşıyor, her önüne çıkanla selamlaşıyor, konuşuyor, yarenlik ediyor, şakalaşıyordu. Bir tek Topal Ali'yi görünce cinleri başına üşüşüyor, yerin dibine de geçiriyordu. O değirmendeki yalvarmaları da gözlerinin önünden hiç gitmiyor, bu Topal'ı yaşatmayacağı üstüne yemin ediyordu. Önce onun topal ayağını gözlerinin önünde eline bir kasap satırı alıp kökünden kesecek, sonra yavaş yavaş derisini yüzerek gözlerini oyarak onu öldürecekti. Hele şu İnce Mehmet belası ortadan bir kalksındı hele. Şunun şu topal ayaklarındaki parlak çizmelere bakındı hele. Kabzası fil dişi tabancaya, altındaki Arap ata, başındaki lenger şapkaya da bakın de. Seni uşak oğlu, uşak seni. O Molla Duran Efendi, o sahtekar yalancı, o alçak, o da görecekti. O Arif Saim, o yüzbaşı da görecekti. Şu avukatı gözü çok tutmuştu. Onun o istediği küçücük ücreti de kardeşine vermiş, daha kasabaya ayak basar basmaz göndermişti. Çünkü bu avukatta çok iş ve istikbal vardı. Yakında mebus, vekil, her ne isterse onu olacak, ol sebepten de Murtaza Ağa'nın işine yarayacaktı. Murtaza da ona elinden geleni esirgemeyecekti. Evet, bu Arif Saim Bey Mustafa Kemal Paşa'yı öldürmek istiyordu. Varsın kimse inanmasın. Avukat Hamurcuzade Sabit Bey isterse bütün dünyayı buna inandırır, Mustafa Kemal Paşa da bizzat Arif Saim Bey'i kendi gözleri önünde astırırdı. Artık geceleri rahat uyuyordu. İnce Mehmet'ten de hiç ses seda gelmiyordu dağlardan. Belki de öldürülmüştü. Belki de ölüsü şu kireç ocağına atılan eşkıya İnce Mehmet'ti. İnce Mehmet'i de korkusundan onun ölüsüne kimse sahip çıkamamıştı. Ama şu İnce Mehmet'in başka bir huyu daha vardı. Duruyor duruyor bir yerlerde gizleniyor. Ardından da düşmanın üstüne hiç umulmadık bir sırada hışım gibi iniyordu. Ali Safa Bey'i de böyle öldürmemiş miydi? Eşkıya Bayramoğlu onun dostu olurdu. Affa uğrayıp da düze inince ömründe bir kere bile olsun kasabaya uğramamış, Adana'ya gitmemişti. Vekiller, paşalar onu çok görmek istedikleri halde o hiç köyünden çıkmamıştı. Osmanlı devrinde 14 yıl dağlarda gezmiş, Maraş'ı, Adana'yı, Antep'i titretmişti. Çok genç, 16 yaşlarında dağa çıkmış, hükümet onun için durmadan aflar çıkarmasına karşın o kabul etmemiş, hiçbir zaman da dağdan inmemişti. Kurtuluş Savaşı gelip çatınca da çetesini toplamış, düşmana karşı Torosların bir kanadını tutmuş, savaşa girişmiş, böylelikle de dillere destan olmuştu. Savaş bittikten sonra köyüne çekilmiş, tüfeğini, fişeklerini, altın kabzalı hançerini, dürbününü, değerli tabancasını satmış, bir ev yapıp evlenmiş, bir çifte öküz almış, babasından kalan birkaç dönümlük tarlada çiftçiliğe başlamıştı. O gün bugündür de o destanlar kahramanı, türküler yiğidinin adı unutulmuş, imi timi bellisiz olmuştu. Dünyaya onun kadar kurnaz bir eşkıya gelmemiş. Tam 14 yıl koca Osmanlı'ya üstüne gönderilen taburlara, alaylara kafa tutmuş, ne bir kurşun yarası almış ne burnu kanamıştı. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz demişlerdir ya, Bayramoğlu dağda dolaştığı 14 yıl süresince dünyaya hükümdar olmuştu. İnce Mehmet'in hakkından gelse gelse bu eski kurt gelebilirdi.